Azık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yerin.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur o iz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramı efirdədir, əziz dinləyicilər. İşdən Sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz ailə daxili zorakılıq haqqında danışırdıq. Onun səbəbləri, Azərbaycanda bu qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı rəqəmlər və Azərbaycanda ailə daxili zorakılığının qrubu, yəni ənənəvi qurbanları kimlərdir? Onlar barədə söhbət etdik. Az sonra həmin söhbətin audio və video yazısını Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən, YouTube kanalından dinləmək və izləmək imkanınız olacaq video formatında. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalının izləyicisinizsə, bugün axşam və sabah gün ərzində həmin söhbətin təkrarı yayımlanacaq video formatda, yəni TV formatında. Bu növbəti dəqiqələrdə mövzumuz Avropa Birliği və Güney Qafqaz, Cənubi Qafqaz arasında olan Türkiyədir. Türkiyə Cənubi Qafqaz ölkələrinin Avro inteqrasiya prosesində hansı mövqeyi tuta bilər və hansı mövqeyi tutur? Bu barədədir söhbətimiz və qonağımız studiyada yerləşən qonağımızı salamlayırıq. Hasan Oktay, Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. Hər vaxtınız xeyir.
Hayırlı axşamlar.
Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzi Ankarada yerləşir və Cənubi Qafqaz ölkələrində baş verən prosesləri diqqətlə izləyir. Hasan bəy, bir il öncə ilə müqayisə etsək, Cənubi Qafqaz ölkələrinin Avropa Birliyi ilə münasibətlərində hansı fərqləri, Avropa ilə münasibə, Avro inteqrasiya prosesində hansı istiqamətdə getdiyini düşünürsünüz?
Öncəliklə sizin dediyiniz kimi, yəni Avropa ilə Güney Qafqaz arasında Türkiyənin pozisiyonuna baxmaq lazım. Çünki Türkiyə Güney Qafqazı Avropaya taşıyıcı rol üstlənəcək bir coğrafya. Öylə olunca Türkiyənin Avropa Birliyi ilə ilişkiləri gözdən keçirmək gərəkir. Buna baxdığımızda Türkiyənin Avropa Birliyi ilə ilişkilərində zaman-zaman zikzaklar yaşandığı için bu ister istemez Güney Kafkasya'yı da etkileyecek. Yani bir yıl önceden bugüne Güney Kafkasya'da Avrupa Birliği ilişkilerinde gözle görülür bir gelişme oldu mu sorarsanız evet. Ama buna hayır da demek mümkün. Çünkü dediğim gibi arada Türkiye olduğu için Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinin düzelmesi, daha sağlıklı bir zemine oturması, hatta Türkiye'den daha sonra müzakerelere başlayıp da Avrupa Birliği'ne giren ülkelerle mukayese ettiği zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmemiş olması, yani daha birkaç sene, belki önümüzdeki belki 10 sene Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili müzakerelerin devam edeceği, dolayısıyla bunun da Kafkasya'ya yansımalarının olumlu ve olumsuz şekilde görülebileceğini söylemek mümkün. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile ilgili özellikle Gürcistan'da son meydana gelen seçimlerden sonra Avrupa Birliği'nin buradaki bakışı, seçimlere bakışı, daha sonra işte Azerbaycan'daki seçimlerin gündeme gelmesi ve Avrupa Birliği'nin ve diğer demokratik ülkelerin bu seçimlere yaklaşımı. Bunun dışında geçen hafta, iki gün önce Putin'in Ermenistan ziyareti ve orada yapmış olduğu açıklama, yani Avrupa Birliği'ne özellikle işaret ederek Güney Kafkasya bizim arka bahçemiz, burada biz varız, ona göre anlaşılabilecek sözlerini söylemesi, Avrupa Birliği bağlamında Güney Kafkasya'da henüz daha beklenen ilişkiler, gelişmelerin olmayacağını söylemek mümkün.
Ve herhalde öten dövrde 3 ülkede, Ermenistan'da, Azerbaycan'da ve Gürcistan'da seçkiler geçirildi ve bu seçkiler sizce bu ülkelerin istiqamətini müəyyənləşdirdi mi, belirlədi mi? Deyək ki, Gürcistan haqqında intizar var idi, bir qədər gözləntilər var idi ki, orada Rusiya
tarafımı
güclü gələcək, ya Avropa tarafımı güclü gələcək. Sizcə nələrsə bəlli oldu mu? Bax, bu seçim sürəsi necə təsir etdi bu prosesə?
Şimdi Gürcistandakı seçim sürecini bütün dünya diqqətlə takip etdi. Beklenen şuydu, Binisa Yuvanovic'in başbakanlık seçimi ve peşinden Georgi Markovic'in Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Rusya yanlısı bir iktidarın Gürcistan'a geleceğiyle ilgili bütün dünyada Gürcistan üzerine sohbet eyleyenlerin söylemiş olduğu cümlelerdi. Fakat beklenen gibi oldu. Binitsa başbakanlığı kazandı. Şakaşvili'ye karşı büyük bir zafer elde etti. Peşinde Şakaşvili çok erdemli bir şekilde, demokratik bir şekilde iki dönem üstü aday olup üçüncü dönem kendisini aday yapacak anayasada değişiklikler yapmayarak kendisi çekildi ve bir başka birisini, adayı destekledi. Bunun karşısında da Binitsa Ivanovişvili, Georgi Margavireşvili destekledi ve Binitsa'nın desteklediği, yani Rusya ile konsepte beraber hareket ettiği iddia edilen grup hem başbakanlığı hem dolayısıyla Cumhurbaşkanı da almış oldu ve Gürcistan'da Şakaşvili dönemi bitti. Şakaşvili dünyada nasıl biliniyordu? Yönünü Avrupa'ya, Batı değerlerine çeviren ve Gürcistan'ı da hızla Avrupa Birliği ve NATO sürecinde sağlam bir şekilde yürümesini sağlayan bir devir olarak akılda kaldı. Şakaşvili devrinden sonra yeni gelen ekibin sistem değişikliğine gittiğini, bu sistem değişikliği sürecinin daha yansımalarının oluşmadığı için şu anda daha önceki sohbetlerde gittiği gibi, yani Binitsa ve ekibinin Rusyacı olduğu söyleniyor. Fakat son yine Avrupa Birliği görüşmelerinde biliyorsunuz Binitsa'nın ekibi Avrupa Birliği'ne yeni bir sözleşme imzaladı ve Avrupa Birliği'ne dönük de beklentilerin olduğunu ifade etti. Şimdi Binitsa olayı ve peşine yeni bir dönemde şöyle bir şey oldu Kafkasya'da. Genelde Kafkas ülkelerinde ve eski Sovyet ülkelerinde güçlü başkanlık, yani cumhurbaşkanlığı süreci yaşanıyordu. Parlamenterin ve başbakanın çok adı bilinmiyordu. Mesela Türkiye'de sorduğunuz zaman işte Gürcistan'ın başbakanı kim, Ermenistan'ın başbakanı kim, Azerbaycan başbakanı kim, birçok kimse başbakanın isimlerini bilmez. Çünkü genelde cumhurbaşkanları isimleri daha çok ön plandadır. Ama yeni dönemde özellikle parlamentoyu daha güçlendiren, parlamenter sistemine geçen Gürcistan, Türkiye örneğini biraz daha kendine model olarak seçip ona göre yeniden yapılanacak. Hatta Şakaşvili Kutaysa götürmüş olduğu parlamentoyu tekrar güçlendirerek Binitsa'nın TİPS'e getirdiği bilinmektedir. Böyle olunca Gürcistan'da demokratik anlamda yeni hamleler yapacağını gözlemek mümkün. Bu da ister istemez Avrupa'nın ve dünyanın dikkatlerini çekecek ve Avrupa Birliği ile entegrasya sürecinin Gürcistan'ın Şakaşvili döneminde atılan adımların devam etmesi ihtimali daha yüksek olduğunu gösteriyor.
Bəs Ermənistan və Azərbaycanda necə təsir etdi seçim süreci Avrointeqrasiya prosesinə?
Şimdi özellikle 3 Güney Kafkas ülkesinin seçim sürecini değerlendirdiğimiz zaman seçime yaklaşımlarına bakmak gerekir. Mesela Azerbaycan 2 dönem devam eden İlham Aliyev döneminin eski Sovyet sistemi coğrafyasında özellikle Putin örneğinde görüldüğü gibi 3. dönem devam etmeyip yerine başkasını, işte Medvedev örneğinde olduğu gibi getirip daha sonra tekrar adaylığını yaşadı Putin. Azerbaycan'da böyle bir beklenti vardı. Yani İlham Aliyev bu dönemde bırakacak, yerine başka birisini getirecek. Bir dönem o devam ettikten sonra tekrar kendi gelecek. Fakat İlham Aliyev ve ekibi Karabağ meselesini ileri sürerek iç ve dış politikanın ana argüman haline getirerek anayasada değişiklik yaparak 3. dönem, daha 4. dönem Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünü açtı. Bu anayasanın buna müsaade etmesi anlamında makul bir şey ve İlham Aliyev bu süreçte seçime girdi ve kazandı. Ama aynı şekilde Ermenistan'a baktığım zaman Karabağ için Azerbaycan için ne kadar önemliyse Ermenistan için de önemli. Hatta Ermenistan bu konuda Azerbaycan göre eli daha zayıf, çünkü Azerbaycan ordusunun silahlarının mukayese edildiği zaman Ermenistan'ın bütçesine denk olduğu söylendiği bir ortamda Ermenistan Azerbaycan'ın kendi elindeki toprakları, işgal ettiği toprakları alabilme korkusunu ileri sürerek Koçaryan olsun, Sarkisyan olsun demokratik kuralların dışına çıkmadı. Yani ülkesindeki var olan, eski Sovyet sisteminde var olan iki dönem şartını değiştirmeyip seçime gittiler ve Koçaryan'dan Sarkisyan'a geçiş oldu. Şimdi Sarkisyan'ın son dönemi, önümüzdeki 2 yıl sonra seçim yapılacak. Orada sanırım bırakacak, yeni bir cumhurbaşkanı olacak. Yani Gürcistan'da ve Azerbaycan'da kendi mantığı içerisinde devam eden bir sistemin oturduğunu, Azerbaycan ise Karabağ meselesini gerekçe göstererek sistemi oturtmaktan ziyade sistemi daha problemli hale getirdi. Böyle olunca da Güney Kafkasya'da demokratik anlamda, seçim anlamında bakıldığında Gürcistan demokratik olarak bu süreci dönüştürdüğünü ve demokratik bir ülke konumunda adım attığını, Ermenistan ona göre biraz ikinci planda kaldığını, Azerbaycan ise sınıf geçme geçmeme noktasında gidip geldiğini görmekteyiz. Yani dünyadaki işte demokratik ülkeleri derecelendirilen kuruluşların bakış açısı bu şekilde. Yani bu sözü hem bana mahsus bir şey olarak değerlendirmemek gerekir. Böyle olunca da Azerbaycan önümüzdeki dönemde ciddi manada dış etkiye açık bir yönetim modeline girdi. Bu aslında Azerbaycan iktidarının görmek istemediği bir yapı. Dolayısıyla şimdiden sonra herhangi bir şekilde Azerbaycan'ın demokratik yapısını, demokratikleşme sürecindeki adımları geç atmasının getirmiş olduğu eleştirilere göğüs germe konusunda önümüzdeki dönem Azerbaycan'da ciddi problemler olacağını gözlemek mümkün.
Dinleyicimiz yazır ki, Avrupa, Amerika dünyanın harasına xeyir verib. Bizim iktidarımız, müxalifətimiz Avrupa, Amerika deyir. Türkiye 50 ildir gözləyir. Bundan sonra 100 ildə gözləsə xeyri yoxdur. Bunu bilmək lazımdır deyir. Amma dinleyicimiz yazır, bunu imza qoymayım. Amma bir məsələ, Türkiyənin Avropaya inteqrasiyasında yaranan əngəllər. Sizcə nə dərəcədə Avro inteqrasiya ideyasını Azərbaycan üçün qeyri cazibədar etdi, yəni problemli etdi.
Şimdi aslında Avrupa Birliği'nin Türkiye ile olan müzakerelerin çok sert ve çetin geçmesinin tarihi temelleri söz konusu. Bir de mevcut hükümet Avrupa Birliği görüşmelerini ve müzakerelerini gerekçe göstererek Türkiye'de iç politikada hakimiyetini kuvvetlendirdi. Yani hükümet aslında aynı Azerbaycan iktidarının Karabağ meselesini birinci fakt haline getirip iktidarını kuvvetlendirmesi gibi Türk hükümeti de, Türkiye'deki AKP hükümeti de Avrupa Birliği görüşmelerini ileri sürerek iç kamuoyunda ciddi manada sistemi oturtturdu. Yani aslında şunu diyorlar, mevcut hükümet, AKP hükümeti eleştirel bir gözle yaklaşıldığı zaman Avrupa Birliği anlamında, Avrupa Birliği değerlerini kullanarak iktidarda kaldığı ama Avrupa Birliği ile son noktada entegre olmak istemiyor gibi bir görüş söz konusu. Ama buna rağmen Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinin Türkiye'ye kazanımlar oldu mu? Oldukça fazla kazanımlar oldu. Son tahlilde karar verecek olan Avrupa Birliği, Türkiye hem hükümet olarak hem devlet politikası olarak Avrupa Birliği'ne girmek istemekte. Ha, ilahi nihai Avrupa Birliği ve Amerika mutluluk ve saadet getirir mi? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama Türkiye'nin son 100 yıldır, 150 yıldır batıya dönük yüzünün bir sonucu olarak Avrupa Birliği ile entegrasyon görüşmeleri başlatılmış durumda. Yani bu hükümet döneminde başlamış değil ama hükümet döneminde daha da kuvvetlenmiş durumda. Böyle olunca da Türkiye'nin Avrupa Birliği entegrasyon süreci ister istemez komşu ülkeleri de etkileyecek. Yani bu birinci etapta Gürcistan ve Ermenistan'ı, peşinden de Azerbaycan'ı olumlu anlamda etkileyecek diye bakmak gerekir.
Ve ama Türkiye'nin özü deki ne derecede Avrupa integrasya mevzusunda sabit hareket edir. Bu istikamette sabit hareket edir. Çünkü son zamanlar Türkiye Avrupa Birliği tarafından daha çok tənqidə məruz qalır. Halbuki Erdoğanın hakimiyyətinin ilk illərində Avrointeqrasiyada uğurlar nəzərə çarpırdı.
Yani bunun sebebi benim dediğimin de yine gizli. Yani Avrupa Birliği hükümetten çok beklenti içine girdi. Hükümet de Avrupa Birliği'nden istifade ederek hakimiyetini kuvvetlendirmek için uğraştı. Fakat bir noktaya gelindi, iki tarafta birbirini karşılıklı kendi durumlarını çıkar haline dönüştürdüğünü görünce Erdoğan hükümeti Avrupa Birliği dışında yeni arayışlara girdi. Bunun en güzel örneği Putin'le en son Petersburg'da yapmış olduğu görüşmelerde Şangay Beşlisi'ni son bir defa daha gündeme getirmesi. Yani Sayın Başbakan'ın Şangay İşbirliği'nin örgütüne girme isteği son iki yıldır üst perden dillendirildi. Bunu belki Avrupa Birliği'ne bir denge olsun diye dillendiriyor. Belki Avrupa Birliği'nden kurtulmak için yeni arayışlar içine giriyor olarak değerlendirebilir ama Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bu tür bir şey yaşandı. Karşılıklı birbirlerini yoklama, birbirlerinin gücünden istifade ederek sonuca gitme olayı yaşandı. Dolayısıyla AKP hükümetinin Avrupa Birliği'nin alternatif olarak diğer birliklerle de ittifaklar aramasına girmesi belki Türkiye'nin gücünden kaynaklanıyor. Çünkü Türkiye tek başına bir ittifakın içinde olup da diğerlerini görmemesinden gelecek bir yapıya sahip değil. Böyle olunca da Erdoğan hükümeti değişik alternatifleri değerlendirmek durumunda. İşte bunun en güzel örneğinde son Petersburg görüşmelerinde Şangay işbirliğini gündeme getirmesi şeklinde tezahür etti.
Hasan Bey, Türkiye'nin Azerbaycan'da demokratikleşmek yönünde rolü sizce ne olabilirdi ve sizin fikrinizce nedir?
Şimdi bu tür devletler birbirleriyle çok fazla iç dış donanırlar, birbirlerinden etkilenirler. İster istemez etkilenirler. Dolayısıyla Türkiye'nin Gürcistan'a, Ermenistan'a, Azerbaycan'a geçmiş birikimlerini aktarabilecek potansiyeli olan bir birikimi var, tecrübesi var. Dolayısıyla Türkiye bütün birikimden ortaya koymuş durumda Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın veya Ermenistan'ın bu birikimden ne derece istifade etmek istediği önemli. Yani Türkiye zorla Amerika örneğinde olduğu gibi bir yere demokrasi ihraç etmek gibi bir yaklaşım yok ama neticede kendi elde etmiş olduğu birikimleri, tecrübeleri de dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak ister. Bu noktada veren elden ziyade alan elin bakış açısı önemli. Yani Azerbaycan ne kadar Türkiye'den etkilenmek ister veyahut da Türkiye'den demokratik tecrübelerine istifade etmek ister. Bu Azerbaycan iktidarının baş başa karar vereceği bir olay. Ha, Türkiye'nin bir zorlaması veyahut da bir güç kullanarak bir şey yaptırması uygulamış olduğu bir süreç değil. Ama Azerbaycan'la ilgili de tabii Türkiye'de ister istemez iktidar kanalında olmasa bile değişik kanallarda Azerbaycan'la ilgili demokratikleşme süreci noktasında ciddi tenkitler yapılıyor. Bunu en son geçen hafta ben İstanbul'da bir sempozyumda söyledim. Hatta o konuda ciddi manada Azerbaycan'dan katılan akademisyen arkadaşlar bizi tenkit eylediler haklı olarak. Güney Kafkasya'nın 3 önemli ülkesini seçim süreçlerini değerlendirdim ve Gürcistan'ın demokratikleşme sürecinde birinci, demokratik seçim yapması birinci, Ermenistan ikinci, Azerbaycan'ın da 3. sırada olduğunu söyledim. Haklı olarak arkadaşlar bizim bu görüşümüzü eleştirdiler. Zaten bir fikir mutlak doğru olmak diye bir şey yok. Fikir ortaya konulur, fikir etrafında tartışılır. Herkes o fikirle ilgili kendi argümanlarını, kendi doğru olduğunu zannettiği veriler ortaya koyar. O veriler üzerinden tartışılır. Duygusallığa kaçmamak şartıyla. Dolayısıyla Azerbaycan'da önümüzdeki dönemde dış dünyadan ciddi baskılara maruz kalabilir. Bunun da sebebi çünkü Azerbaycan'da şu anda muhalefet yok gözüküyor. %15 gibi bir az bir nüfusa dayandığı iddia ediliyor. Dünyaya seçim sonuçlarını gösterdiğini söylüyorum. Böyle olunca da ister istemez eğer Azerbaycan'da muhalefet %30-35 gibi bir noktada olabilseydi Azerbaycan iktidarının eli daha kuvvetli olurdu. Şimdi Azerbaycan iktidarının eli dış dünyaya karşı daha zayıflamış durumda. Yani Suriye olaylarını bütün dünya beraber seyretti. Aynı şekilde bir gerekçe göstererek Azerbaycan'a doğru bir hamle yapılabilir ihtimalini Azerbaycan iktidarı göz ardı etmemeli. Bunun yanında bu ihtimale karşı Putin'in Güney Kafkasya'daki aktifleşmesini artırması, faaliyetlerini aktifleştirmesi, artırması da Azerbaycan için bir tehlike unsuru olabilir. Niye? Çünkü Güney Kafkasya'yı kendi arka bahçesi olarak defaatle ifade eden Putin'in Güney Kafkasya'daki eğilimleri göz ardı etmesi mümkün değil. Dolayısıyla burada önümüzdeki dönemlerde baskıların artacağını söylemek mümkün.
Ve Türkiye'nin bu situasyonda deyik ki Beşar Esad ile bağlı vəziyyətdə Türkiye'nin tuttuğu mövqe göründü. Azerbaycan'da oxşar olaylar
olursa Türkiye ne yapar? Yani ben Erdoğan iktidarını yakından takip ediyorum. Bizim Kafkas Araştırma Merkezi'nin önemli bölümünde Türkiye araştırmaları. Bu noktada Erdoğan'ın Esad'la ilişkilerini, baştan beri ilişkilerine baktığımız zaman bir noktaya kadar Esad için kardeşim Esad diyordu. O noktadan sonra Esad'la karşı karşıya gelindi. Erdoğan birisiyle karşı karşıya geldiği zaman hiç onun gücüne bakmaz. Kendi öz fikrini ortaya koyabilmek için ona karşı mücadele edebilecek bir yapıya sahip. Yani Erdoğan'ı yakından tanıdığım için söylüyorum. Böyle olunca da eğer Azerbaycan'da bu antidemokratik uygulamaların sadaları çok fazla ortaya çıkarsa Erdoğan hükümetini Azerbaycan'a baskı yapmasıyla ilgili şey yapabilirler, devreye koyabilirler. Bu da Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin belki bozulmasına, belki daha sağlıklı bir zemine oturmasını sağlayabilir diye söylemek mümkün.
Ve Azerbaycan Türkiye'den ne derecede sizce asılıdır istikamet seçiminde? Hem dış politikada, hem harici siyasetinde, hem daxili siyasetinde. Ne derecede sizin fikrinizce Türkiye Azerbaycan için örnektir? Ne derecede Azerbaycan Türkiye'ye bakır bu olaylar?
Şimdi Azerbaycan iktidarı bağımsız politika geliştirebilecek bir olgunluğa sahip. Dolayısıyla Türkiye'siz de dış politika yapabilir ama Azerbaycan şu anda dış politika yapacağını tamamen Türkiye'nin dış politikasını kontrol altına almak üzere bütün gücünü sarf ediyor. Bu da olumsuz anlamda Azerbaycan'a geri dönüyor. Mesela bu ayın 12'sinde Sayın Davutoğlu'nun, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısı meselesiyle Erivan'a gitmesi söz konusu. Bu süreçte Azerbaycan'ın Türkiye üzerindeki baskılar o kadar, yani nasıl hissedildiğini anlanması açısından örnek veriyorum bunu. Mesela Davutoğlu'na yakın gazeteler Ermenistan'ın iki rayonu işgal etmiş oldu, iki rayonun çekileceği haberini yaydılar. Bunun sebebi Azerbaycan iktidarının ve kamuoyunun Davutoğlu'nun bir gerekçe göstermeden Erivan'a ziyaret etmesini tenkit etmesinler diye Davutoğlu ekibi böyle bir haber yaydı ki işte şöyle denir, hani ağzına bir parmak bal çalmak denir. Azerbaycan iktidarına böyle bir yaklaşım sergilediler. Böyle olunca şu anlaşılıyor, Azerbaycan dış politikada bağımsız olmasına rağmen, uygulayabilme anlamında bağımsız olmasına rağmen bütün dış politika argümanlarını Türkiye'nin dış politikasını kontrol etmek için kullanıyor. Bu da hem Türkiye'ye zarar hem de Azerbaycan'ın bölgede daha güçlü bir dış politika argümanlarını geliştirmesinin önünde büyük engel olarak görüyorum.
Ve Azerbaycan'da cemiyet Ukrayna'daki kimi Avrointegrasiya için itiraz etmir. Türkiye'de bilmirəm nə yerdədir cəmiyyətin Avropa ilə bağlı gözləntiləri və çabaları hansı yerdədir. Avropa yönümlü türklər kimlərdir və onların fəaliyyətləri nədən ibarətdir. Amma sizcə cəmiyyətlərin bu istiqamətdə söz sahibi olması mümkündürmü hər iki ölkədə, Türkiyədə və?
Yəni Türkiyədə Avropa Birliği savunan şu anda AKP hükümeti ve iktidarı. Bunlar eskiden Avrupa Birliği'ne karşı olanlardı. Dolayısıyla AKP iktidara geldiği zaman ilk yaptığı Avrupa Birliği'ne karşı olanların elindeki argümanı alıp kendi Avrupa Birliği taraftarlarının elindeki az bir grubun elindeki bu kozu alarak kendi kullanmaya başladı ve sanki Avrupa Birliği'ne en fazla savunan hükümetmiş gibi bir görüntüye geçti. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de Avrupa Birliği'ni isteyen grupların sayısı şöyle orantılı, iktidarla orantılı. Yani iktidardakiler Avrupa Birliği'ni istiyor anlamında. İktidar zaten Avrupa Birliği ile ilişkileri devam ettirdiği için bu ilişkiler iyi gitmiyor diyebilecek bir grup kalmadı Türkiye'de. Dolayısıyla hem devlet politikası olarak Avrupa Birliği hem de hükümetin bu politikayı yürütmesi anlamında şu anda Avrupa Birliği ilişkilerini hükümet yürütmekte. Hükümet şu noktada eksik kaldı veyahut da hükümet Avrupa Birliği'ni istemiyor diyebilecek bir topluluk Türkiye'de şu anda sayısı sesini çıkarmayacak kadar az bir konuma düştü. Azerbaycan bağlamında baktığımız zaman Azerbaycan'da zaman zaman Avrupa Birliği ile entegrasyasını sürüşmesini isteyen özellikle yeni kuşak gençlerin seslerinin Türkiye'de duyulduğunu görüyoruz. Ama bunlar hükümet politikalarını etki eder mi? İşte o noktada beklentiler biraz zayıf kalıyor.
Ve cəmiyyət zəifdir Azərbaycanda, hökumət güclüdür. Türkiyədə də hökumət kifayət qədər güclüdür və yəqin ki növbəti seçimlərdə də güclü olaraq qalacaq. Regionda yaxın müddət ərzində, görünən müddət ərzində hansı dəyişiklikləri siz görürsünüz? Yəni rəhbər
şimdi yani, Türkiye bağlamında 2014 yerel seçimleri var. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ondan sonra parlamento seçimleri olacak 2015'te. Türkiye bağlamında olaya baktığımız zaman yerel seçimlerde mevcut hükümetin bazı elindeki belediyeleri kaybetme ihtimali yüksek. Mesela İstanbul bunlardan bir tanesi. Çünkü ciddi manada bir İstanbul'da kafa kafaya kıran kıran bir mücadele olacak. Eğer İstanbul'u kaybederse hükümet psikolojileri ister istemez etkilenecek, örselenecek. Genel seçimi bu etki eder. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı seçiminin nasıl süreç işleyeceği belli değil. Yani meclis mi seçecek, halk mı seçecek, daha net bir karar vermiş değil. Meclis seçecek, halk seçecek kararı verilmiş olmasına rağmen hala bir ihtimal Türkiye'de bu kararın Abdullah Gül'ü kapsamadığı, dolayısıyla meclisin tekrar seçebileceği ihtimalini ileri sürenler söz konusu. Dolayısıyla Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa yerine kim lider gelecek? Bu gelen lider genel seçimde AKP'yi tekrar iktidar tutabilir mi gibi ciddi manada sorular söz konusu. Bunun yanında son işte Türkiye'yi takip edenler görüyor. Son 15 günde hükümetle bazı grupların ciddi manada kafa kafaya çarpıştıkları görülüyor. Bunu hükümet ne derece etkileyecek? Bunlar tabii Türkiye için ciddi manada sorular. Ama şu anda gözüken o ki yerel seçimlerde yine AKP birinci parti çıkacak. Ama genel seçimlerde Cumhurbaşkanı seçimi sonrası yapılacağı için Cumhurbaşkanı seçimi genel seçimleri oldukça etkileyecek.
Teşekkür ederiz. Hasan Oktay, Qafqaz Strateji Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri ilə biz Türkiyə, Güney Qafqaz və Avropa Birliği arasında bu mövzuda söhbət edirdik. Ölkələrin istiqamətini